Ayrım 2. Cemile Orhan Kemal. Sayfa 19. 6. 4 numaradan 24 numaraya kadar yumuşak, ekstra her katta bükülü ve her renkte pamuk iplikleri yapan iplikhane, erkek tuvaletlerinin yanında mavi boyalı kapıları, içeri dışarı açılıp kapanan yüksek çatısını sağlam demir kollarının tuttuğu aydınlık, tertemiz, pırıl pırıl bir atölyeydi. Kapıdan girince sağda Rieter markalı banko makineleri, fitil makinelerinden gelen pamuk kolonları, bankolarda istenilen numaraya göre incelir ve masuralara sarılırdı. Her bankoda öncü ve arkacı denilen işçiler çalışır. Islak betonun üzerinde yalın ayak veya takınyalarla çalışan kız, oğlan, genç, ihtiyar, kadın, erkek işçiler, bilhassa çocuklar. 9-10 yaşlarında gözleri uyku dolu, renksiz şeylerdir ki iş kanunu uysun diye annelerinden, teyze, hala, dayı yahut da tamamıyla yabancı bir büyük insandan parayla satın alınmış nüfus kağıtlarıyla işe girmişlerdir. Bankoların yeşil çuha kaplı ince silindirleri üzerinde su gibi dağılıp sonra birleşerek pırıl pırıl çengellerden geçen iplikler, masuralara baş döndürücü bir hız ve yumuşak bir banıltıyla sarılıyorlardı. Her gün 12 saat ayaküstü çalışan ufaklı büyüklü işçilerin vazifesi, arada kopu veren bu ince telleri yapıştırmaktır. İşçiler bu yapıştırmada öyle ustadırlar ki, ağa sağdan birinci bankonun yanında durdu. Makinalara karşı tükenmez bir hayranlığı vardı. Gözlerini yeşil silindirlere dikti. Ağanın iptikhaneye geldiği haberi her zaman çabukça yayıldığından, birer köşede çene çalan, gazoz, çay, kahve içmeye sıvışan, kızlarla dalga geçen usta veya usta yardımcılarına haberler uçardı. Gene öyle oldu. İplikhanenin koca göbekli zampara ustası atölyenin arka kapısından usulcacık girdi. Arka makinelerden birinde sözde tamire başladı. Ağaysa banko işçileriyle konuşuyordu. Babasının patlak yenli sarı postallarını incecik ayaklarına geçirmiş 12 yaşlarında bir bankocuya. Dedi, memnun musun İtalya'nın düzeninden? İri kulaklı yamyası başını iki yana sallayan oğlan. Bırak be ağa, nereden çıkardın başımıza bu gavuru? Niye lan, niyesi var mı bir ağa? Böyle iplik olur mu? Kopa kop. Herif mühendis gavur. Senden benden iyi anlar tabi. Gene boydan boya kopan iplikleri yapıştırmaya koşan oğlan, onun gavurluğundan da mühendisliğine de diye sövdü. Ağanın yanı başında beliri veren koca göbekli usta, bütün işçi şikayetçi. Millet kan ağlıyor, hele dökümhane. Böyle giderse herifin Allah'ını şaşıracaklar. Ağa gülümsedi. Bana ne? Parikenin sabahı. Yalnız ben değilim ya. Herif parikhanede, ben almadım. Vallahi bilmem. Böyle giderse işçi yakında ayaklanacak. Numan Şerif beyefendi düşünsün. Gavuru 5 seneliğine kopartırken parikeye bağlayan o. Herif bana bile kafa tutuyor. Yallah deyince. Ağanın etrafını bir kısım işçilerle usta yardımcıları almıştı. Avurtları birbirine geçmiş bir usta yardımcısı. Millet boyuna Sümerbank fabrikasına kaçıyor dedi. Ağa omuz silkti. Ne öreyim? Bana göre hava hoş. Bereket versin, Sümerbank fabrikasında da kadrolar dolu. Yoksa çalıştıracak adam bulamayacaktık. Ağa kesti attı. Numan Bey ile İtalyan'dan sorun. Bana hiç gelmeyin. Yürüdü, son derece memnundu. Yanı başında yürüyen iptikhane ustasına. Akılları varsa çevirsinler gavuru. Şöyle bir tenhada. Olacak dedi usta, o da olacak. İnşallah, sen hiç merak etme. O dökümancılardan bulacak belasını, söven sövene. Ağa kereplere geçerken iptikhanenin sonundaki odayı, İtalya'nın çalışma odası, Nıçenelisiyle işaret etti. Gelmedi mi daha? 9'dan evvel gelmez herif, Avrupalı mühendis. Kolay mı? Bizimki gibi değil ya. O yokken fabrika işlemiyordu sanki. Pek bir lüzumu varmış gibi. Kelepler, yani çözgüler, bankolardan dar bir beton yolla ayrılıyordu. Bankolardan gelen iplik masraları koca koca teknelerle keleplere taşınır, keleplerde çözülür, çiller haline getirildikten sonra paketlenip pazara gönderilirdi. Beyaz örtülü, başları önlerine eğik, siyah göğüslüklü işçi kızlar harıl harıl çalışıyor, ikide bir kopan iplikleri bağlayıveriyorlardı. Kelepçi kızlar da bankodakiler gibi fazla iplik kopmasından şikayetçiydiler. İpliklere bir şeyler oldu diyorlardı. Bu kadar senedir biz bu fabrikadayız, böylesini görmedik. Ağa hemen cevaplıyordu. Avrupalı mühendisten eğimi bileceksiniz. Aklınız ondan çok değil ya. Kızlar pis cenabet diyorlardı. Nereden çıktı başımıza? Ben çıkarmadım. Benim şuncacık kabahatim yok. Palike'nin sahibi bir ben olsam kuyruğundan dürttüğüm gibi yalla. Araya gene hemen koca göbekli usta ile usta yardımcıları giriveriyorlardı. Belasını o ekmekleriyle oynadığı işçilerden bulacak. Yazık günah değil mi şu ana kuzularına 12 saat ayaküstü çalışmak, kolay mı? Ağa kurnazca gülümsedi. Açsınlar gözlerini. Ağlamayan çocuğa meme var mı? Gidip Numan Beyefendi'ye söylediniz mi? Dökümeciler gitmiş, şikayet etmişler, dinlememiş bir iki. Sonra kızmış, Avrupalı bir fen adamına karşı sizin şikayetinizi dinlemem. Haydi yallah, marş demiş. Boşnak Cemile'nin yanında duran ağa. Koskoca Numan Bey bir ayağı Avrupa'da, bir ayağı Emelikyen'de dedi. Senden kim ol yok? Boşnak kızının yanında ağanın gene durduğunu gören iplikhanede İtalyan hemen unutuldu. Sağda solda fısıltılar başladı. Üç makine aşağıda çalışan Arap kuşağı, kara kız, aynı makinede çalışan Arnavut Meryem'le Giritli Hatice'ye papaz diye fısıldadı. Kıza nasıl da bakıyor? Ufacık burnunun ucu havaya kalktı. Giritli Hatice, heye papaz ki papaz dedi. Daracık omuzlu, kara kuru, çirkin bir kız olan Arnavut Meryem. Ya Beriki, kaşlara bak. Babasının oğluna surat ediyor sanki. Bellersin ya babası. Ya da Hatice, kocası diye tamamladı. Vallahi güzel olmayan sanki. Hiç canım, koskoca bir ağa mesela. Sen öyle bir adama surat asacak insan mısın? Kim oluyorsun sen? Kara kız, ondaki onur, kibir kimde var? Burnu Kaf Dağı'ndan şu deveciden ötürü böyle böyle dedim. Herif sana yangın dedim. Kollarını burmayla doldururum, gözümün yağını yesin diyor dedim de çemkiri verdi. Katip yarın onun ağzının içinde. Vallahi deveci diyor ki 30 kağıt maaştan avrat mı sevilir diyor. Bunları hep kendine dedin mi? Cemile'ye dedim. Ne diyor? Hiç, seni idareye şikayet ederim diyor. Etsin, korkun mu var? Onun feriştahından korkmam ben. Ben kaçın kurasıyım, lakin güttüğüm nokta başka. Cemile'ye nefretle bakan Meryem, tışkit dedi. Ayağıma gelmiş bir kısmet. Şu senin deveci beni almaz mı kız? Ama seni ne yapsın kuru cenabet? Arnavut Meryem içini çekti. Doğru bacım, beni ne yapsın kara kuru? Tam bu sırada elinde bir takım kağıtlarla Cemile'nin katibi iplikhaneden içeri girdi. Kara kız, aha, Aslı'nın Kerem'i. Aklıma da geldiydi ha. Usta bir gıcık alıyor ki dedi. Koca göbekli usta da katibi görmüştü. Yüzü derhal asıldı ağanın kulağına. Senin Numan Bey'in adamı saat başı burada. Halbuki iplikhaneyle hiçbir alakası yok ha. Elinde bir iki kağıt alır, dolaşır, maksat kızlarla ilgilenmek dedi. Ağayı karşısında gören katip de şaşırmıştı. Geri dönmek istemiş, şüpheyi büsbütün çekeceğini içinde vazgeçmişti. Ağanın yanından geçerken, ''Aa, nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Katip durdu. Yeni tıraşlı yanakları kızardı, saçları bir diyantinden ışıl ışıldı. ''Signor Orlando'nun raporlarını götürüyorum efendim.'' dedi. İptikane ustası, ''İtalya'nın saat 9'dan önce gelmediğini kendisine daha dün söylemiştim.'' Katip şaşaladı. ''Aa sertçe, dün söylemiş sana.'' dedi. Katibin gözü Cemile'ye kaydı. Göz göze geldiler. Verilecek kandırıcı bir cevabı yoktu. Bununla beraber bir şey söylemeliydi herhalde. Gözü tekrar kıza gitti. Bu sırada ağa, hadi bakalım yallah dedi. Burası görüşme yeri değil. Mahvolduğunu sanan katip döndü. Birbirine dolaşan bacaklarıyla çıktı gitti. Usta, bu ağa yedeği iş başında mı? Gece demez gündüz demez burada dedi. Yan gözle Cemile'ye baktıktan sonra ne hikmetse diye tamamladı. Ağa aldırış etmemişti. Tekrar Cemile'nin yanına sokuldu. Cemile ise hırsından titriyor, yaşaran gözlerini saklamak için başını eğdikçe eğiyordu. Ağa, beğenmiyor mu İtalya'nın düzenini? Cemile cevap vermedi. Başını az daha eğdi. Titreyen elleri makinenin iplikleri arasında şimşek gibi dolaştı. Ağa, sana söylüyorum dedi. Islak kirpikleriyle ağaya ok gibi bakan Cemile, ne bileyim ben cevabını verdi. Böyle bir karşılık beklemeyen ağa iplikhane ustasına baktı. Usta gülümsüyordu. Soğuk, hain bir gülümseyiş. Bu ne tevir cuvap kız? Sende hiç terbiye yok mu? Cemile, yok dedi. Kızı uzun uzun gözden geçirdikten sonra başını salladı. Öfkeyle yürüdü. İplikhane ustası da peşinden gitti. Dışarı çıktılar. Ağa sordu. Bu kız kimin nesi? Niye çemkirdi öyle? Usta gene o hain gülümseyişle. Sevgilisini kovdun ya dedi. Ya diye şaştı. Madem biliyordun bunu, oğlanı ne demeye kovdurdun bana? Boş ver. Bura katip ketebe takımının görüşme yeri değil. İyi ettin. Yoksa vallahi benim onun boyunda kızlarım var. Bana ne bok olduğunu belletme. Yok vallahi ağa, inan ki değil. Bana ne bok olduğunu belletme Şükrü. Vallahi değil ağa, billahi değil. Hadi öyle olsun. Kimin nesi bu? Bu göçmen esas, boşnak. Babası uzun boylu bir adam. Lakin memleketinde çok ileri hanedanmış. Bilenler anlatıyor, çete başıymış herif. Bir tabur gavuru önüne katar kovalarmış. Tabi zengin adam, mal mülk çok. Din uğruna, pir aşkına Sırplarla boğuşmuş. Lakin zorlu diş çeker ha. Ağzını açtı, mağara gibi oyuk bir diş, yerini gösterdi. Bak bu dişimi çekti, eli öyle hafif ki. Sonra kırık, çıkık, yara, bere, elinden her bir şey gelir. Bu kızın bir anası vardı ağa, eh. Allah işini gücünü bırakmış, bu avradı yaratmış derdin görsen. Çok güzeldi. Bir saçı vardı topukta, beyaz, beyaz, kar gibi, o kaş, o göz. Ballandır ha, ballandır gayrı. Niye, kızı meydanda değil mi? Bir de kardeşi var bu kızın. Dokumalarda. Bizim dokumalarda mı? He ya, bizim dokumalarda. Babasının zanaatı madem bu kadar zorlu, ne demeye çalışıyor da çocuklarını parkede işletiyor? Vallahi bilmem ama görmüş geçirmiş adam. Derebey çocuğu. Diş çeker beleş, ağrı keser, kırık satar. Saç tıraş eder, sakal kazar. Meteli kalmaz. Alsa halbuki çocukların ilkinden de ikisinden de daha fazla para kazanır. Ama gel anlat, derebeyi adam kim bilir? Kendi ortağını hatırlayan ağa güldü. Bizim soğan erkeği gibi değil mi? Lakin aferin kıza, koca bir patrona çemkirmek. Dökümhaneye taraf yürüdü. 7. Ağa tam dökümhanenin kapısına gelmişti ki İtalyan mühendis Orlando fabrikanın memurlar kapısında göründü. Beyaz kolonyalı şapka, piposu, kurt azmanı iri köpeği, budaklı bastonu, kısa pantolonu ve sarı tüylü kıpkırmızı bacaklarıyla. Ağanın yüzü nefretle buruştu, sövdü, yere tükürdü, içeri girdi. 300 otomatik dokuma tezgahının kulakları sığır eden bir şakırtıyla çalıştığı dokumhane toz içindeydi. Basık çatısındaki pencereler birer birer sütun halinde betona vuran sabah güneşinde pamuk tozlarıyla uçuşuyor, dökümhanede kol kola kokuyordu. Ağayı kapıda karşılayan dökümhane ustası gözleri burun köklerine akmış, oklava gibi uzun, kıpkuru, hilekar bir Arap uşağının ağanın sol tarafında yürürken ona istediği ve istemediği bir sürü şey anlatıyordu. İşçi galeyan halinde Sümerbank fabrikasına kaçan kaçana, bereket versin oranın kadroları dolu da işçi ne yapsın? Kopanı çekip bağlamaktan bez dokmuyor ki. Bir şey değil, yarın biçimsizlikler de olabilir. Ne gibi? İtalyan'ı istemiyor işçiler. Anan yaşlı, baban yaşlı. Güç halde idare ediyorum herifleri. Aa, sana ne diyor? Ne idare ediyorsun? İt dişi, domuz derisi. Ko sarhoşu yıkılana kadar dedi. Herifi öldürürler aa. Bu bayın oğlu mu? Sevinçle çalkalanan dokuma ustası. Vicdan, insanda vicdan var da dedi. Aa, şöyle bir baktı, yürüdü. İplikhanede olduğu gibi dökümhanede de tezgahları teker teker dolaşan ağa sinirli bir halde kendini tutamayıp İtalyan mühendise küfürü basan işçilere siz normal beden daha mı iyi bileceksiniz diyordu. Herif ne Avrupa'sını kodu gezmedik ne Amerika'nın. İşçiler onun Avrupa'yı Amerika gezmesi babasının bayraktar olmasından bize ne, biz ekmeğimizi biliriz diye söylendiler. Hakkınızda bu hayırlı zahar ki. Neden dirsen başınıza koskoca bir mühendis getirdi. Hem de İtalyan. O gelmeden bu palike işliyor muydu? Siz bez dokumasını biliyor muydunuz? İtalyan geldi, her bir şeyler düzelmedi mi? Arkasından gevrek gevrek gülüyordu. İçilerde basıyorlardı küfrü. Dokuma ustası ağayı yeğeni Camgöz Sadık'ın tezgahına götürdü. İçlerinden ışık geçirilmiş cam bilyaları hatırlatan gözleriyle Camgöz Sadık ağanın emrini bekliyordu. Aa, koş koş bakalım tezgahını dedi. Alışkın ellerle mekiğine yeni masra koyan Camgöz Sadık tezgahını işletti. Sert şakırtılarla işlemeye başlayan tezgahta mekik yıldırım gibi gitti geldi, gitti geldi ve stop etti. 5 iplik kopmuştu. Camgöz Sadık kopan iplikleri çabucak çekti, bağladı, tezgahını tekrar işletti. Az sonra makine tekrar stop etti. 4 iplik birden kopmuştu. Aa, niye böyle oluyor diye sormaya kalmadan Göz Sadık eliyle koluyla kaşıyla gözüyle başladı. Bu İtalya'nın düzeni gibi bombok düzen görmedim ha. Bu kadar senelik dokumacıyım. Başıma böylesi gelmediydi. İplik çekip bağlamaktan bez dokuyamıyoruz. 12 saat ayaküstü dikil. Hava, bu gidişte ekmeğe dileneceğiz. Evvelce ne iyiydi? Hepimiz memnunduk. Şimdi dayısına baktı. Beriki, devam et, devam et demek isteyerek ağanın omzunun üstünden başını salladı. Şimdi günde bir tek top bile çıkaramıyoruz. Biz de insanız. Bizim de ekmek bekleyen çoluk çocuğumuz var. Dokuma ustası. Bütün dokumhaneyi böyle düşünüyor herifler. Haklı, dedi. 12 saat çalış dedin, tatlı uykundan ol. Sonra, aa peki ne yapalım? Cam göz Sadık, kovun gitsin. Kovun ama Numan Bey 5 senelik kontratından parikeye bağladı. İstesek bile kovamayız. İşçi kontrat montrat dinlemez. Aa, işçinin şurasına geldi, bıçak kemiğe dayandı. Burada öyle işçiler var ki anam avradım olsun bıçağı çekti mi? Dokuma ustası, ne biçim laf bu, diye güya sertleşti. Kanuna nizama karşı gelinir mi? Göz kırptı. Aa birdenbire, şu iptikhanedeki boşnak kızının kardeşi hangisi, diye sordu. Hangi boşnak kızı, Cemile mi? He ya. Orta makinelerden tarafı parmağı gösteren dokumhane ustası öne düştü. Ağa ile ustanın kendinden tarafa gelmekte olduklarını gören Sadri'nin yanakları kızardı, korkmuştu. Tıpkı kız kardeş gibi başını önüne eğdi, eğdikçe eğdi. Ağa sordu, senin iptikhanede bacın var mı? 16 yaşındaki Sadri'nin sarı tüylerle kaplı tombul yanakları kızarıp bozarıyordu. Var, dedi. Baban? Babam da. O bacına hiç terbiye vermiyor mu baban? Sadri'nin kaşları çatıldı. Ağa'ya, sonra ustaya baktı. Daha sonra da yanındaki tezgahta çalışan arkadaşı dokumacı Musa'ya. Hiçbir şey anlamamıştı. Aa, kız eksiğidir, diye devam etti. Yarın eline düşerse sırtını çeker. Sonra işler nasıl gidiyor, dedi. Sadri onu silkti. Çok kötü ağa. Niye? Boyuna iplik kopuyor. Kopanı çekip bağlamaktan bez dokuyamıyoruz ki. İtalya'nın düzeninden sonra mı böyle oldu? Sadri, yok, diye başını sallayınca ağanın omzu üzerinden bakmakta olan dokuma ustasının yüzü karıştı. Yok, Sadri ürktü. Adeta nutku tutuldu. Aa, niye durdun? İtalya'nın düzenini beğeniyorsun demek, dedi. Bir kere ok yaydan çıkmıştı. İlk zamanlar İtalya'nın düzeni iyiydi, diye devam etti. Kaymak gibi bez dokuyorduk. Tövbe, iplik kopmuyordu. 4-5 gün böyle gitti. Ondan sonra dokuma ustası, bu ağızlar İzmir'in ağızları, bırak bu ağızları da doğru konuş. Sadri, doğru konuşuyorum, diye ısrar etti. Konuşmuyorsun. Dost doğru konuşuyorum ben. Sen doğru konuşuyorsun da bu kadar işçi yalancı mı? Israrda fayda görmeyen Sadri tezgahına döndü. İşiyle uğraşmaya başladı. Ağa usulcacık sordu. İzmirli'de kim? Arka tezgahlardan birinde çalışmakta olan kısa boylu, yüz yuvarlak birini parmağıyla işaret eden usta. Orada, dedi. Tam orada işte. Ağa o tarafa yürüyünce usta bir iş bahane ederek makinelerden birinde sözde tamire başladı. Ağanın peşi sıra gitmedi. Bir kedi kadar çevik, açık göz olan İzmirli Nusret, lisenin onuna kadar okumuş cin gibi bir delikanlıydı. İplik ve bez randımanlarının neden birdenbire düştüğünü kısaca anlattı. Kolaya zımpara tozunu usta beyin adamları atıyor, malum. Zımpara tozu aşındırıcıdır. Tel gücüler aşınıyor. Aşınan tel gücüler de ipliklere zedeleyip kopartıyor. Ustanın ne çıkarı var bunda? Maksat İtalya'nın sepetleyip eskisi gibi tek başına kalıp, ağa bütün bunların farkında değilmiş gibi renk vermiyordu. Dokumhane kapısına doğru giderken usta endişeyle bakıyordu. Gözüyle gel yapan ağanın peşi sıra dokumhaneden çıktı. İplik ambarından içeri daldılar. Sağlı sollu tavana kadar istifli iplik paketlerinin arasından daracık yol giriş kapısı gibi küçücük bir kapıyla dışarı çıkıyordu. Ağa birden durdu. Dokuma ustasının gözlerinin içine bakarak, İtalya'nın ayağı böyle alınmaz, dedi. Dokuma ustası gene itiraz etmek isteyince, patırtıyı bırak, şurada biz bizeyiz. Senden benden gayri kimse yok, anladın mı, diye ekledi. Sana diyorum, anladın mı? Anladım ağa. Lafıma iyi kulak ver. İtalya'nın ayağı böyle alınmaz. Elimden gelse bir kaşık suda boğarım dümbüyü. Ama asıl zorum ötekinde. Onu buraya getirendi. Anladın mı? Anladım ağa. Numan Bey, Numan Bey. Ne Avrupası, kor, ne Amerikanı. Sıfatını görmüyor musun? Gavurdan farkı var mı? Yazının kabıklasını tebelleş etti başımıza. Ayda 1000 lira para, prim, ikramiye, vırt sırt. Sana bir şey diyeyim mi? Ama aramızda kalacak. Gözleri parlayan usta, yanımda adam boğazla istersen ağa, benden sırt çıkmaz, dedi. Ben bu Numan dümbüğünü de bir biçimine getirip yalla. En sağlamı o aslında. Nedir öyle? Muhasebeyi mektepli memuran doldurdu. Eskiden 2-3 katip. İş gene bu işti. Hesap kitap. Gene bu hesap kitaptı. Tabii canım, bir sürü it doldurdu parikenin içine. Haklısın ağa. Yeniden söylüyorum. Sözüme kulak ver. Aç gözünü. İtalya'nın ayağı böyle alınmaz. Bir müddet bakıştılar. Nasıl alınacağına gelince, sen bir iyi zamanda gel de ben seni gör. İstersen eve gel, gece gel, anladın mı? Anladım ağa, emredersin başımla beraber. Hadi git işinin başına. İplik ambarın alt kapısından çıktı, muhasebe tarafına gitti. Bu kadarı mümkün değil, tahmin edemeyen dokuma ustası sevinç içindeydi. Ay benimle olduktan sonra yıldızın kuyruğuna çarpayım diye söylenerek dokumhaneden içeri girdi. Hala korku içindeki Sadi'nin yanından kayıtsızca geçti. Yeğeni Camgöz Sadık'ın omzuna dokundu. Yeğeniyle birlikte odasına gittiler. 8. Muhasebe servisine geldiği zaman ağa saat 9.30'u gösteriyordu. Onun muhasebe servisine girişi her zamanki gibi merasimle karşılanmış. Sağlı sollu pırıl pırıl masalarda başlarını kocaman kocaman defterlere indirmiş çalışan memurlar ayağa kalkmışlardı. Okumuş insanları huzuruna alıp onlarla alay etmeye, maaş verdiği memurlardan mutlak bir saygı görmeye bayılırdı. İlle de doktor, mühendis, avukat gibi imrenmeyle karışık bir kıskançlık duyduğu kimselere karşı daha çok sertti. Şurada burada lafı gelince hemen taşı gidiğine koyuverirdi. Tohtur oldular mı, mühendis oldular, avukat oldular da ne derdi. Huzuruma vardılar mı, el öfelemiyorlar mı? Bugün de her zamanki gibi muhasebeye girince bütün memurlar ayağa kalkmış, yalnız birisi iptikhaneden kovduğu katip aldırış etmemişti. Fabrika ortağı Numan Bey'in aldığı bu katibin babasını da ortağı Numan Bey kadar sevmezdi. Geçmişini bilip şurada burada yüzüne vuran, cahiliyle alay eden, bilhassa soy sop, asalet filan karıştıranlardan nefret ederdi. Önündeki deftere başını eğmiş bir şeyler yazar görünen katibe öfkeyle bakarken, kovdum diye zoruna gitti. Onun için değil mi? Tabii kovarım. May işini ben biliyorum diye düşünüyor, öfkesi artıyordu. Katip ise onu sahiden görmemişti. Bütün milletin bilhassa cimlerinin önünde rezilce kavuluşunu bir türlü hazmedemiyor, annesinin yıllar önceki sözlerini düşünüyordu. Bütün hayatı boyunca kocasına kayıtsız şartsız bağlı kalmış, onun öfkesine, küfrüne, hatta dayağına tahammül edip boyun eğmiş olan annesi, belki de hayatına ilk ve son defa kocasına isyan etmişti. İri yarı babası konağın geniş sofasında rugan ayakkabılarının cızırtata cızırtata dolaşırken, okumasınlar efendim diye bağırmıştı. Benim çocuklarım da okuyup yüksek tahsil görmeyi versinler. Kıyamet kopmaz ya. Hem okuyup da ne olacak? Gözleri açılıp hislerini incelip etrafın çirkinlikleri karşısında adam başı üzülmektense neme lazım? Birer küçük meslek sahibi olup çoluk çocuklarının ekmeğinden başkasını düşünmeyi bilmesinler daha iyi. Tam bu sırada ufak tefek Halim Selim annesi, bir elinde bir baş soğan, öbür elinde bir bıçak, mutfaktan bir dişi pars gibi fırlamış, kocasının karşısına dikilmişti. Okuyacaklar diye haykırmıştı. Evlatlarımı başkalarının karşısında el ovalamaya mahkum birer sünepe görmektense ölmeyi tercih ederim. Benim çocuklarım okuyacaklar, babaları gibi. İplikhaneden kovulduğu halde sesini bile çıkarmayışıyla annesinin o zaman sözünü ettiği sünepe olduğunu sanıyor, bundan kurtulmak için ne yapması gerektiğini düşünüyordu ki omzu dürtüldü. Döndü, ağaydı. Ayağı fırladı ama iş işten geçmişti. Tıpkı iptikhanedeki gibi kalın, kırçıl, kaşlarına çatan ağa hışımla bakıyordu. Neden sonra? Senin adın ne? Diye sordu. Katip ismini söyledi. Ağanın bunu bilmezmiş gibi davranışı tuhafına gitmişti. Beriki hep aynı ağırlıkla. Senin baban anan yok mu? Başında bir büyüğün yok mu? Diye sordu. Her şeyi gayet iyi bilen ağanın bu tür davranışı katibi büsbütün şaşırtmıştı. Var efendim. Sana hiç mi terbiye girmediler? Demediler mi ki bir insanın bir böğüğü bir yerden içeri girdi mi zıppadan ayağa kalkılır, hürmet gösterilir? Demediler mi? Katip kekeledi. Meşguldüm efendim, görmedim, affedersiniz. Meşguldün, görmedin. Meşgullüğünüzden beni ehya ettiniz. Siz yokken bu palikanenin hesabını kitabına duvarlara yazdırırdım ben. Gene de işim yürürdü. Ne bu muhasebe muhasebe, defter, kalem, bırt, sırt, fuzuli masraf. Aybaşı olsun, koşun kasadara. Ne iş gördüğünüz var sanki? Beni ehya mı ettiniz? Katip bakışıyla ezmek istiyordu. Katip ise gene cevap veremiyordu. Sünepe diye düşündü. Başkalarının karşısında el ovalayıp susmaya, haksızlıklar karşısında susmaya, sağ duyu konuşmasını emrettiği halde susmaya, küfre karşı bile susmaya, velhasıl 24 lira 95 kuruşun hatırı için en susulmaması gereken haller karşısında bile susmak zorunda olan bir sünepe. Oysa hiç de böyle olmak istemeyen bir bilinci vardı. Eğer Cemile olmasa, 24 lira 95 kuruşa bile boş verir. Masasındaki defter, kalem, hokka, hesap makinesi ne varsa herifin suratına fırlatır, sonunu düşünmezdi bile. Fakat o kadar yalnızdı ki, "Aa, terbiyesiz," dedi. Bütün muhasebe servisine çöken ağırlığını da birlikte sürükleyerek ağır ağır yürüdü gitti. Masasına çöken katip başını avuçları içine almıştı. Sağda uzun bir masada yan yana çalışan primonata defteri, kepir ve muavin hesaplara bakan bir iki arkadaş, biri tombul beyaz yakışıklı, öteki esmer, kuru, çirkin, üstelik kendini beğenmiş, kaplarına sığmıyorlardı. Kurunun bacağı tombulun bacağını, "Senin ukala dümbeleğine bak," demek isteyerek dürttü. Öteki cevap verdi, "Farkındayım. Hani onur, itibar, kabadayılık?" İki adamın bacağı konuşmaya devam etti. Fasarya, "Adamsa o lafları yemeseydi, yenecek laf mı o laflar? Terbiyesiz," dedi be. "Der, maaş veriyor. Hadi be sen de, maaş veriyor diye." "Ne o, sen de mi? Ne ben de mi? Sana söylese sen cevap verebilir miydin?" "Tabi verirdim." "Cart, cart sana, senin sülalene." İkinci ayrımın sonu, sayfa 34.